Ayrım 18, sayfa 213. Gecenin kutsal karanlığı, Michael Connelly. 26. bölüm. Bayard şifresiyle teşkilatın veri tabanına girdikten sonra Moonlight Mission'daki fotoğrafını Eagle diye imzalayan adamı aramaya başladı. Veri tabanında suç raporları, tutuklama kayıtlarıyla saha görüşmelerinden toplanan binlerce lakabı ve rumuzu bünyesinde barındıran bir takma ad dosyası vardı. Eagle popüler bir takma addı. İlk başta 241 sonuç çıktı, ardından aramayı 30 yaşın üzerindeki beyaz erkeklerle sınırlandırınca sayıyı 68'e indirmeyi başardı. Kiliseden aldığı 9 yıllık fotoğrafı rehber olarak kullanıyordu. Fotoğraftaki adam 20'lerinin ortalarıyla sonları arasında göründüğünden şimdilerde 30'larını geçmiş olmalıydı. Bayard 40'ın üzerindekileri eleyerek aramasını biraz daha geliştirdi. Seçenekler 16'ya inince raporları ve adamların fotoğraflarını incelemeye koyuldu. Vaftizci Yahya'nın verdiği fotoğraftaki adama benzemeyenleri hemen eledi. Baktığı 12. adam da turnayı gözünden vurdu. Adı Dennis Eagleton'dı ve 37 yaşındaydı. Adamın 2008 ile 2013 yılları arasındaki sabıka fotoğraflarıyla kiliseden alınan fotoğraftaki adamın suratı eşleşiyordu. Veri tabanında Eagleton'a dair ne kadar rapor varsa hepsinin çıktısını almaya başladı. Uyuşturucudan ve bazı küçük suçlardan pek çok defa tutuklanmıştı. Şiddet suçundan yalnızca bir sabıkası vardı ve o da 2010 yılında nitelikli darptan basit darba indirilmişti. Bayard, Tim Farmer tarafından meslekteki son yılı 2014'te yazılmış, dijital ortama aktarılmış bir saha görüşmesi raporu bile buldu. Raporun özet kısmında Farmer'ın Hollywood sokaklarına ve söz konusu şahsa ait kendine has değerlendirmeleri yer alıyordu. Eagle ile bu ne ilk ne de son karşılaşmamız olacak. Damarlarında derin, kanserli bir nefret ve şiddet nehri akıyor. Bunu hissedebiliyor, görebiliyorum. Bekliyor, nefret ediyor. Umuda ihanetinden ötürü dünyayı suçluyor. Kendi adımıza korkuyorum. Bayard Farmer'ın raporunu iki kez okudu. Daisy Clayton cinayetinden 5 yıl sonra yazılmıştı. Farmer'ın Eagleton'da gördüğü kabaran uykudaki şiddet 2009'da açığa çıkmış olabilir miydi? Farmer gelecekten ziyade geçmişi de mi görmüştü? Bayard sonraki yarım saati Eagleton'ın yerini tespit etmeye çalışarak geçirdi ama hiçbir şey bulamadı. Ne ehliyeti vardı ne de yakın zamanda tutuklanmıştı. Hakkındaki son kayıt Farmer'ın doldurduğu SG kartıydı. Farmer Hollywood Bulvarı üzerinde Vine civarında metro girişinde şüpheli davranışlar sergileyince Eagleton'ı durdurup sorguya çekmişti. Farmer meslek kısmına dilenci yazmıştı. Şu anda Eagleton'ın yaşayıp yaşamadığına dair hiçbir işaret yoktu. Elektronik izini tamamen kaybettirmişti. Saat gece yarısını geçmiş, Tayman Mason'ın Bayard'a verdiği görevi yerine getirme vakti gelmişti. Tüm devriyelere dağıtılmak üzere Eagleton için sorgu amaçlı bir yakalama emri hazırladı. Son sabıka fotoğraflarından 3'ünü de ekledikten sonra belgeyi yazıcıya yollayıp bilgisayarın başından kalktı, gitmeye hazırdı. İlk olarak yakalama emrini Tayman Monroe'ya bırakmak ve Tayman Mason'ın verdiği görevi yerine getirmek için merkezden ayrıldığını haber vermek amacıyla devriye ofisine uğradı. Monroe söz konusu mahallede devriye görevi yürüten memurların önemsiz bir çağrıyla ilgilendiklerini ama işleri biter bitmez onları yanına göndereceğini söyledi. Mason'ın bahsettiği kayıp adamın adı Jacob Cady'ydi. Evi Batı Hollywood sınırına sadece bir blok mesafedeki Willoughby üzerinde 4 katlı bir apartmandaydı. Bayard kırmızı kaldırımın kenarında durup destek kuvvetlerini görmek için etrafına bakındı. Hiçbir şey göremeyince telsizden Monroe'yu aradı. Monroe devriye ekibinin henüz işini bitirmediğini söyledi. Bayard 10 dakika daha bekleyip gelen olmazsa içeri yalnız girecekti. Telefonunu çıkarıp mesajlarına baktı. Vaftizci Yahya ile ilgili attığı mesaja boştan yanıt gelmemişti. Aaron Hayes'e yolladığı mesaj da cevapsız kalmıştı. uyandırırım korkusuyla ona başka mesaj göndermemeye karar verdi. Kısa süre sonra e-postalarına baktı. Scott Calder'ın Güney Kaliforniya Üniversitesi adresine gönderdiği gizli e-postaya yanıt gelmişti. Yanıtı açtı. Bayard doğru Calder'a ulaşmıştı. Calder, LAPD'nin feshedilmiş engel programı hakkında konuşmak için ertesi sabah ofisinde buluşmaktan mutluluk duyacağını yazmıştı. Profesör McClintock Caddesi üzerindeki Witherby binasındaki ofisinin yerini tarif ettikten sonra sabah 8'de programında boşluk olduğunu belirtmişti. 10 dakika geçmiş, hala destek biriminden eser yoktu. Bayard, Jacob Gaylor'ın çevrim içi profiline bakmaya karar verdi. Birkaç dakika içinde adamın belediyeden bakım onarım ihalesi alan, aynı isimli bir kodamanın 29 yaşındaki oğlu olduğunu anladı. Jacob Cady görünüşe bakılırsa babasının işinin bir parçası olmak istemiyor. Kendini Facebook'ta parti planlayıcısı olarak niteliyordu. Facebook'taki fotoğraflarından genç Cady'nin yüksek sosyete yaşam tarzı sürdüğü anlaşılıyordu. Meksika tatil köylerini ve erkeklerle takılmayı tercih ediyor gibiydi. Bronz tenli, zayıf ve sarışındı. Üzerine oturan kıyafetlerden Tito Vodka'dan hoşlanıyordu. Bayard geldikten 20 dakika sonra telsiziyle araçtan indi, apartmanın girişine doğru yöneldi, telsizi eline alıp devriye ofisine içeri tek başına girdiğini bildirdi. Tayman Mason tarafından posta kutusuna bırakılan evraklarda Cady'nin iki odalı dairenin sahibi olduğu ve Talisman Prada adında ev arkadaşıyla kaldığı yazıyordu. Devriye polislerinin önceki iki kontrolünde kapıyı Prada açmış ve Cady'nin iki gece önce barda bir adamla tanışıp evine gittiğini söylemişti. Fakat bu, Cady'nin mesajlara, e-postalara ya da aramalara neden cevap vermediğini açıklamıyordu. Ya da arabasının neden hala daireye ayrılan yeraltı garajında durduğunu. Bayard bahçe kapısında durup zile ancak 3 defa bastıktan sonra uykulu bir sesten yanıt alabildi. Bay Cady? Hayır, kendisi burada değil. Görüşme sonlandırıldı. Bayard tekrar zile bastı. Ne var? Bay Prada?
Kimsiniz?
Polis, kapıyı açar mısınız?
Size söyledim, Jacob burada diye beni uyandırdınız.
Tekrar söylüyorum Bay Prada, ben polisim, kapıyı açın. Uzun bir sessizlikten sonra kapı otomatiği çınladı ve Bayard kapıyı açtı. Destek birimini görme umuduyla sokağa baktı, hiçbir şey göremedi. Giriş alanında bakındı, bir dizi posta kutusunun altındaki rafa sahipsiz gazeteler bırakılmıştı. Bayard gazetelerden birini alıp destek ekibi gelirlerse diye kapıyı aralık bırakmak için kullandı. İçeri girdi, asansörü beklerken telsizden akıbetlerini sordu. Bu kez Monroe ekibin yolda olduğunu söyledi.
Bayard asansörle 3. kata çıktı. Koridorun ilerisinde sağda bir dairenin açık kapısı önünde dikilen adamı gördü. İpek pijama altı giymişti, üstü çıplaktı. Ufak tefek ama kaslıydı. Kuzgun karası saçları vardı. Bayard ona doğru yöneldi. Bay Prada dedi.
Evet dedi adam, hemen bitirelim şu işi, uyumak istiyorum.
Rahatsızlıktan ötürü özür dilerim ama Jacob Cady'den hala haber alınamadı. İhbarı almamızın üzerinden 48 saat geçti ve bu artık bir suç soruşturması.
Suç soruşturması mı? Bir adamın başka biriyle düzüşmesinin neresinde suç var anlamadım.
İşin iç yüzünün farklı olduğunu düşünüyoruz. İçeri geçelim mi? Prada içeri girdi. Bayard da peşinden onu takip etti. Bu esnada adamı süzmeyi de ihmal etmedi. Taş çatlasa 1.65 boyunda ve 56 kilo ağırlığındaydı. Üzerinde silah olmadığı belliydi. Bayard kapıyı açık bırakınca Prada bunu fark etti.
''Kapıyı kapar mısınız lütfen?'' dedi.
''Hayır, açık kalsın.'' dedi Bayard. ''Üniformalı iki memur geliyor.''
''Neyse ne, etrafa bakabilirsiniz, burada değil. Ama elinizi çabuk tutun lütfen.''
''Teşekkürler.'' Bayard oturma odasına girip kendi ekseninde 180 derece döndü. Daire modern tarzda döşenmişti. Gri parkeler, kolçaksız kanepe ve sandalyeler, cam kahve masası. Bitişikteki yemek odasında paslanmaz çelik ayaklı bir kare masa ve onunla uyumlu sandalyeler vardı. Arkadaki duvarda beyaz zemin üzerine siyah çizgilerden oluşan 16'lık bir tablo asılıydı.
Prada Kayden'in orada olmadığını kanıtlamak istercesine kollarını iki yana açtı.
Gördünüz mü?
Bana yatak odalarını da gösterir misiniz dedi Bayard.
Yani bunun için arama emri falan lazım değil miydi?
Kayıp birinin hayatından endişe edildiği durumlarda hayır. Eğer Bay Kayden yaralıysa veya yardıma ihtiyacı varsa onu bulmalıyız.
Eh, yanlış yere bakıyorsunuz.
Yatak odalarını görebilir miyim?
Prada Bayard'a evi gezdirdi. Beklendiği gibi Jacob Cady'den hiçbir ize rastlanmadı. Bayard cebinden ufak fenerini çıkarıp Prada'nın Cady'ye ait olduğunu söylediği odanın dolabını inceledi. Dolap kıyafetlerle doluydu. Rafta boş bir valiz vardı. Dolaptan çıkınca yatağın bozulmamış olduğunu fark etti.
Prada'nın odasında daha çok hayat belirtisi vardı. Yatak dağınıktı ve bir kadının odasında görülmesi beklenen bir makyaj masasının önündeki sandalyede giysiler asılıydı. Dolabın kapağı açıktı, yerde kıyafetler birikmişti.
''Hepimiz Jacob kadar tertipli değiliz.'' dedi Prada.
Bayard oturma odasından sesler geldiğini duyunca kapıya döndü. Bayard koridordan ''Geliyorum.'' diye seslendi.
Bayard ve Prada oturma odasına dönünce memur Herrera ve Dyson ile karşılaştılar. Bayard başıyla selamladı. Gelebildiğinize sevindim dedi.
Prada memurların konuşmasına fırsat vermeden sabırsızlıkla konuştu.
İşimiz bitti mi artık diye sordu. Biraz uyumak istiyorum. Yarın randevularım var.
Pek sayılmaz dedi Bayard. Bu kez eksiksiz raporlar doldurmalıyım. Ehliyetinizi ya da pasaportunuzu görebilir miyim lütfen?
Bu gerçekten gerekli mi?
Evet bayım, gerekli. Eminim işbirliğini sürdürmek istiyorsunuzdur. Bizi buradan çıkarmanın en çabuk yolu bu.
Prada kısa koridordan odasına doğru gitti. Bayard başıyla Herrera'ya izlemesini işaret etti. Bayard oturma odasını tekrar inceledi. İtinayla döşenmişti ama bir terslik var gibiydi. Yerdeki kilimin alana ve mobilyalara göre fazla küçük kaldığını, iç içe geçmiş gri, siyah ve kahverengi kareli soyut tasarımın mobilya döşemelerindeki çizgili modelle uyumlu değildi. Bitişikteki yemek odasına baktı. Paslanmaz çelik ayaklı kare masanın altında kilim yoktu.
''Aklından neler geçiyor?'' diye fısıldadı Dyson.
''Bir terslik var.'' dedi Bayard fısıltıyla.
Brada ile Herrera oturma odasına döndüler. Herrera Bayard'a ehliyeti uzattı.
''Bilmenizi isterim ki avukatım adımı resmi olarak değiştirmek için gerekli işlemleri başlattı.'' dedi Prada. ''Yalan söylemiyorum. Ben DJ'yim ve daha iyi bir isme ihtiyacım var.''
Bayard ehliyete baktı. New Jersey'de çıkarılmıştı. Fotoğraf Prada'ya aitti. Fakat isim hanesinde Tyler Tildus yazıyordu. Bayard feneri bir kadın gövdesinin minik heykelinin bitişiğindeki kahve masasının üstüne koydu. Cebinden küçük bir defter çıkardı. Ehliyetteki bilgileri not etti.
Bayard yazarken Tyler Tildus'un nesi var diye sordu.
Hayal gücünden yoksun dedi Prada.
Bayard doğum tarihine bakınca adamın yaşıyla ilgili de yalan söylediğini fark etti. Kendisine bırakılan belgelerde yaşı 26 görünüyordu. Ehliyette ise 22 yazıyordu.
Yarın ne randevunuz var Bay Prada dedi Bayard.
Kişisel meseleler dedi Prada. Polisi ilgilendiren bir durum yok.
Bayard başını salladı, yazmayı bitirip ehliyeti Prada'ya iade etti. Ardından ona kart vizitlerinden birini verdi.
''İşbiriniz için teşekkürler.'' dedi. ''Bay Cady'den haber alırsanız bana bu numaradan ulaşın ve Bay Cady'ye de beni aramasını söyleyin lütfen.''
''Tabii ki.'' dedi Prada. Davetsiz misafirlere yol göründüğünü fark ettiğinden sesi daha dostaneydi.
''Artık uykunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.'' dedi Bayard.
''Teşekkür ederim.'' dedi Prada.
Herrera ile Dyson'ın kapıya yönelmelerini beklerken Bayard yerdeki kilime baktı. İlk başta tasarımda bir kusursuzluk gördüğünü sandı. Üretim sırasında iplikler düğümlenmiş gibi ama sonra göçük olduğunu ayırt etti. Kilim yemek odasından o kadar yakın zamanda getirilmişti ki masanın ayaklarından birinin izi hala gözle görülebiliyordu. Prada polisleri kapıya kadar geçirip kapıyı arkalarından kapadı. Bayard kilidin sesini duydu. Üç kadın asansöre binip kapısını kapayana kadar konuşmadılar.
Dedi Dyson. Bayard hala defterini tutuyordu. Tyler Tildus hakkında bilgileri içeren sayfayı yırtıp Herrera'ya uzattı. ''Bu ismi bir arat bakalım.'' dedi. ''Ben yargıcı arayacağım. İçerideki o kilimin altında ne olduğunu görmek istiyorum.''
''Bakıverseydin ya.'' dedi Herrera. ''Acil durum.''
Bayard başını iki yana salladı. ''Acil durum alengirli bir şeydi. Bir vakada sonradan önünüze konmasını istemezdiniz.''
''Acil durum kayıp adam ve karşı karşıya olduğu olası tehlike için geçerli.'' dedi Bayard. ''Kayıp bir adam kilimin altında aranmaz. Kilimin altında delil aranır. Yargıcı arayacağım. Böylelikle ileride bir sorunla karşılaşmayacağız.''
''Arabamız gereken bir araba var mı?'' diye sordu Herrera.
''Devriye ekibi buraya ilk gelişinde sözde bakmış.'' dedi Bayard. ''Hatta bagajı bile açmışlar. Aşağıdaki garajdaymış. Ama arama emrine onu da dahil edip tekrar kontrol edeceğiz.''
''Sence yargıç bu elindekilerle emri imzalar mı?'' diye sordu Dyson.
Bayard omuz silkti. ''İmzalamazsa diye fenerimi yukarıda bıraktım.'' dedi. ''Çıkıp onu uyandırıveririm.''
27. Bölüm. Yüksek mahkeme yargıcı Caroline Wickwire Bayard'ın kurtarıcısıydı. Gece aranacak bir yargıç değildi ama Bayard'ı seviyordu ve ona cep telefonu numarasını vermiş, gece gündüz arayabileceğini söylemişti. Vaktiyle polislik yapan Wickwire sonradan savcı olmuştu. Adalet sistemindeki uzun kariyerinde şimdi de yargıçlık koltuğunda oturuyordu. Bayard Wickwire'ın attığı her adımda karşılaştığı kadın düşmanlığına ve ayrımcılığa kararlılıkla meydan okuduğunu tahmin edebiliyordu. Bayard kendisinin karşılaştığı ve üstesinden geldiği engellerden hiç bahsetmemiş olsa da bunların bazıları hukuk ve emniyet camiasına biliniyordu. Ve yargıcın da bunların farkında olduğuna ve ona içten içe destek verdiğine inanıyordu. Ortada bir yakınlık vardı ve vakada ilerleme kaydetmesini sağlayacaksa Bayard bu yakınlığı kullanmaya hazırdı. Wickwire'ı binanın girişindeki holden aradı.
''Yargıç Wickwire, uyandırdığım için özür dilerim. LAPD'den dedektif Bayard.''
''Ah Rene, uzun zaman oldu, iyi misin?''
''Evet, epey çok oldu, ben iyiyim ama telefondan bir arama emri çıkarmam gerek.''
''Tamam, tamam, biraz bekle, gözlüğümü alıp biraz kendime geleyim.''
Yargıç Bayard'ı beklemeye aldı. Bayard yargıcı beklerken yanına Herrera geldi. Prada'nın adını ekip odasındaki mobil veri terminalinde aratmıştı.
''Konuşabilecek misin?''
''Beklemediğim bir şey çıktı mı?''
''New Jersey ve New York'ta birkaç trafik suçu sadece, ciddi bir şey yok.''
''Trafik suçu.''
Bayard trafik suçuyla yargıcı arama emri onaylatamayacağını biliyordu.
''Pekala.'' dedi. ''Yine de emri çıkartabilirsen buralarda olmanı istiyorum. Bu arada sen de binanın yöneticisi var mıymış bir bakar mısın?''
''Anlaşıldı.'' dedi Herrera.
Herrera giderken Wickwire hatta döndü.
Elimizde ne var Rene?''
''İlgilendiğim vaka aslında kayıp kişi vakası ama bence işin içinde cinayet var. Kayıp adamın dairesine ve binanın umumi yerlerine girmem gerek. Durum biraz karmaşık. Çünkü kaybolma vakasında şüphelilerden biri kayıp adamın ev arkadaşı.''
''Çift mi yoksa sadece ev arkadaşı mı?''
''Sadece ev arkadaşı, ayrı odaları var.''
''Tamam, elinde ne var anlat bana.''
Bayard olayları yargıcın ilgisini çekecek ve arama emri için geçerli bir dayanak oluşturacak sırayla aktararak soruşturmayı anlattı. Jacob Cady'nin 48 saattir kayıp olduğunu ve cep telefonundan tutun da işletmesinin internet sitesine kadar hiçbir iletişim kanalından yanıt vermediğini söyledi. Cady'nin dairesinde yaşayan adamın sahte isim verdiğini belirtti. Fakat Prada'nın yasal yollardan ismini değiştirme sürecine girmedi. Prada'nın işbirliği konusundaki gönülsüzlüğünün altını çizerken onu gecenin birinde uyandırdığına değinmedi. Son olarak kilimden ve bir şeylerin üzerini örtmek için yerinin değiştirildiğinden bahsetti. Sözlerini bitirdiğinde Wickwire bir süre sessiz kaldı, Bayard'ın anlattıklarını sindirmeye çalıştı, sonunda konuştu.
''Rene, bence yeterli değil.'' dedi. ''Elinde ilginç bilgiler ve şüpheler var ama cinayete dair hiçbir kanıt yok.''
''İyi ya, ben de onu bulmaya çalışıyorum yargıç.'' dedi Bayard. ''O kilimin yerinin neden değiştirildiğini öğrenmek istiyorum.''
''İyi ama sadece at ile araba yer değiştirmiş. Sana ne zaman olsa yardım etmek istediğimi biliyorsun. Ama elindekiler yetersiz.''
''Başka niye gerek var ki?
Adam mesajlara cevap vermiyor, tweet atmıyor, arabasını kullanmıyor, işlerinin başında değil, tüm kıyafetlerini geride bırakmış gibi, belli ki bir şeyler olmuş.
Ona itirazım yok zaten ama neler olduğuna dair hiçbir işaret yok. Adam yedek kıyafete ihtiyaç duymadı, bayağı bir çıplaklar plajında olabilir pekala. Aşık da olabilir, pek çok şey olabilir. Demek istediğim evinde biri yaşıyor ve geçerli sebep olmadan o evi aramaya hakkın yok.
Tamam yargıç, teşekkür ederim. Aradığımı bulduktan sonra seni tekrar ararım herhalde.
Aramayı sonlandırdı. Dyson yanında dikiliyordu. Yönetici yokmuş dedi.
Tamam dedi Bayard. Her arayla birlikte garaja inip etrafa bir bakın bakalım.
Emri çıkartabildin mi?
Hayır, fenerimi almaya çıkıyorum. Eğer 10 dakika içinde benden haber almazsanız yukarı gelin.
Anlaşıldı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 226.